Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi bu akşam da stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, merhaba.
Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, merhaba İbrahim Bey.
Evet, yine önemli bir haftayı geride bıraktık hocam. Daha çok ABD merkezli bir haftaydı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'la yaptığı zirve dolayısıyla oradan gelen haberlerle biraz daha programımızı meşgul etmiş olacağız. Ama tabii ki değişmez gündem maddemiz Gazze'de yaşanan soykırım, katil İsrail'in orada uyguladığı apartheid uygulamalar ve maalesef yaşanan can kayıpları, Gazze'nin, Filistin'in yok olmaya doğru gidişi, bunların hepsini konuşacağız. Ama öncelikle dün akşamki önemli zirveyi sizinle konuşarak başlayalım programımıza. 6 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Beyaz Saray'da ABD Başkanı tarafından, yine Trump tarafından kabul edildi. Önemli bir görüşme yapıldı. Görüşme alınan kararlar, anlaşmalar kadar şekli itibarıyla da dikkat çekti. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşılaması, uğurlaması, şakalaşmaları vesaire derken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgüsü, sitayişi vesaire, bunlar hep önemli başlıklar olarak yer aldı bu zirveye dair. Öncelikle 6 yıl sonra tekrar ABD Başkanı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edilmesi ve F-35 konusu, F-16 meselesi, aynı zamanda Katsa yaptırımlarının kaldırılması meselesi, ruhban okulu meselesi nereden ortaya çıktıysa gündeme girdi. Bunların hepsini konuşalım hocam. Öncelikle zirveyi siz nasıl değerlendirdiniz? 6 yıl sonra yeniden böyle bir gelişme yaşandı. Buyurun.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Türk-Amerikan ilişkilerinin dünü, bugünü, yarını da içeren çok önemli tarihi bir noktaydı dünkü Trump-Erdoğan görüşmesi. Trump'ın birinci başkanlık döneminde Türkiye'nin hem sınır ötesi operasyonları yapmasına Trump karşı çıkmıştı. Ona rağmen yapıldı. Artı Rahip Santoro hadisesi vardı. Onun teslim edilip edilmemesi konusunda ilişkiler gerilmiş, hatta kopmuştu. O günden bugüne işte Katsa yaptırımları uygulaması yapıldı Türkiye'ye. Savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda yaptırımlar uygulandı. Hatta F-34 projesinin ortakları arasındaydı ve çıkarıldı Türkiye. Parasını verdiğimiz F-34 uçaklarından iki tanesinin daha Türkiye'ye gelmesi engellendi ve ilişkiler bir süre soğuk kaldıktan sonra, hele Biden dönemi, Türkiye'ye tamamen hasmane bir tutum içerisinde idi. Trump'ın bu ikinci döneminde Türkiye'ye ilk sıcak mesajlar Suriye konusunda verildi. Yani İran etkisinden Türkiye etkisine girmesi Suriye'nin Trump'u da bir memnuniyet ifadesi olarak dile getirildi. Trump'ın şöyle bir özelliği vardır. Övdüğünü mübalağa yapar, göklere çıkarır. Yerdiğini de yerin dibine batıran, ortası olmayan, kendi
uçlarda yaşayan, değil mi? Öngörülemeyen
figürdür. Artı bükemeyeceği bileği öpeceksin gibi. Yani mesela bir Zelenski'yi aşağılaması nasıl böyle çok kabul edilemeyecek şeyse, bizim Sayın Cumhurbaşkanı'na övgüleri de çok mübalağa dolu bir ifade idi. Hatta Avrupa liderlerini geçtiğimiz günlerde karşıladığında onlara da böyle üsttencil, yani küstahça bir
bakış karşısına dizmişti zaten.
Var idi. Evet. Yani böyle bir yapısı olan ve enteresandır, toplumda da karşılığı olan bir figür. Şu Amerikan toplumunun da şeyini anlamak açısından kayda değer bir durum. Trump Türkiye ile olan ilişkilerinde, bu dönüm noktası olan bu görüşmelerde, enerji alanında işte Türkiye'nin LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz alımı, savunma sanayinde ve nükleer enerji alanında bir takım görüşmeler yapıldı. Nitekim Türkiye Mersin Akkuyu'daki o 4 reaktörden oluşan Ruslarla yap işlet devret modeli yapmış olduğu nükleer santrale ek olarak Sinop'ta ve Kırklar elinde Bulgar sınırına yakın ikinci, üçüncü nükleer reaktörün projesi var. Bunu işte Güney Kore ile mi, Çin ile mi, Amerika ile mi, yani onlar Japonya ile mi gidip gelen görüşmeler vardı. Muhtemelen bu Trump-Erdoğan görüşmesinden sonra Türkiye'nin ikinci nükleer santral ve nükleer enerji projesini Amerika ile yapacağı gündeme geliyor. Ve Türkiye'nin bu savunma sanayi alanında yapmış olduğu atılımlar Amerika'nın da dikkatini çekmiş olacak ki bir ön alma harekatı olarak, yani bize daha önceden vermedikleri uçakları, işte Patriot'ları şimdi kendileri teklif etmeye başladılar. Çünkü bu Batı'nın en bilindik taktiğidir. Eğer siz bir alanda önemli atılım yapmışsanız onun önünü alabilmek için sizin maliyetinizin daha altında size ürünü teklif ederek
bu projeyi akamete
uğratma, yerli sanayinizi akamete uğratma açısından, yani burada böyle bir şey olduğunu, bir mayın olduğunu bilmemiz gerekir. Hı-hı. Ancak Trump'ın işte Türk heyetinde olan İbrahim Kalın ve Hakan Fidan hakkında, yani Dışişleri ve MİT Başkanı hakkında çok akıllılar. Yani istediğimi alamadım anlamında şakayla karışık bir şey söylemesi de önemli. İlginç, evet. Çünkü Trump bir holdingi, bir şirketi yönetme mantığıyla dünyayı yönetmek istiyor. Uluslararası kurumları hiçe sayması, yani kayıtsız şartsız İsrail'e destek verirken de bunu gösterdi. Artık Birleşmiş Milletler'miş, insan haklarıymış, uluslararası kurumlarmış çok da umurunda değil. Hı hı. Güç, hakkın güç olduğuna inanan, yani biz hep Sayın Cumhurbaşkanı dünya beşten büyüktür, güçlünün değil haklının hakim olduğu bir dünya düzeni arzuluyoruz sözüne karşılık, Trump tam tersine çıkarı neredeyse dümeni oraya doğru kıran bir yapıya sahiptir. Peki Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu kadar iltifatın altında yatan şey nedir derseniz, aslında Trump burada Türkiye'ye bir takım havuç politikası uygulayarak Türkiye'yi İsrail'le yakınlaştırıp, yani şu anda ipler kopmuş durumda. Evet. Yani gönlünden geçen şu: İsrail onların vazgeçilmezidir. Yani Amerika için, yani Trump bugün var yarın yok ama derin Amerika için Orta Doğu coğrafyasında iki tane vazgeçilmez unsurlar vardır. Biri İsrail'dir. Onların oradaki gayrimeşru çocuğudur. Bir türlü vazgeçemiyorlar. İkincisi de petrol ve gaz akışının, yani dünya enerji kaynaklarının akışının güvence altına alınması ve o paraların, petrol dolarlarının kendi bankalarına yatması. Onun dışında Gazze'de 500 bin insan ölmüş. Suriye iç savaşla yıkılmış. Çok da umurlarında olduğu söylenemez. Evet. Peki Türkiye'nin buradaki rolü nedir? Türkiye ile İsrail'in arası artık onulmaz derecede açılınca Trump burada işte havuç sopa politikasıyla diyor ki Suriye'de sana istediğin alanı açacağız. İşte savunma sanayinde, enerjide, nükleerde, şurada burada elimizden gelen yardımı yapacağız ama bir şartla: siz Orta Doğu coğrafyasında İsrail'le aranızdaki bu husumeti bitirin. Hatta İbrahim anlaşmalarına siz de katılın. Yani kazan kazan politikasıyla davul sizde, tokmak İsrail'in elinde olsun. Orta Doğu ülkeleri de sizlere tabi olsun. Ben de buradaki birliklerimin önemli bir kısmını çekeyim. Benim işim Çin'le, Uzak Asya'yla. Yani burada çok fazla vakit kaybediyorum. Fakat İsrail'i de kendi başına bırakamıyorum. Dolayısıyla bizim İsrail'in güvenliğini korumasını yapmak üzere, yani Trump'ın içinden geçenler bunlar aslında. Bunu çok net söyleyemiyor ama Türkiye ile bir yakınlık kurma iştiyakından kaynaklanan şey bu. Peki Türkiye Trump'la niye iyi geçirmeye çalışıyor derseniz, şimdi sağa solu belli olmayan fakat dünyanın en güçlü silah sanayisine, ekonomisine sahip olan, bakın İran'ı vurdular geçtiler. Yani ta Amerika'dan kalkan belli ki bombardıman uçağı geldi. Adam tesislerini bombaladı geçti. Yani dünyanın bir ucundan kalkıyor. Guam, Büyük Okyanus'taki Guam üstünden kalkıyor. Diyelim ki Irak'ı bombalıyor. Gidiyor Florida'daki üsse konuyor uçak. Yani böyle bir Amerika'dan evet, bahsediyor.
Kimse de hesap soramıyor.
Evet, evet. Yani siz Amerika ile kapıştığınızda kazanma şansınızın olmadığı bir savaştır bu. Çünkü adam teknolojik olarak yani matbaanın düğmesine basıyor, para istediği kadar basıyor. Sizi ekonomik olarak zor durumda bıraktığında, yani size hadi niye Gazze'ye yürümüyorsunuz, niye Filistin'e karşı sadece lafta kalıyorsunuz diyenlerin, yani bir ay emekli maaşını ödemediğiniz zaman Türkiye'de evet, neler olabileceğini bir düşünün. Ki Amerika düğmeye bastığı zaman da size ekonomik olarak, siyasi olarak evet, ve askeri olarak yani onulmaz yaralar açabilir. Sizi 10 yıllarca hı-hı, geriye götürebilecek. Yani evet, diyelim ki İsrail'de işte demir kubbe dediler vesaire. Tamam, 100 tane füze fırlatıyorsun, 90'ını havada imha ediyor, 10 tanesi düşüyor, düştüğü yeri de mahvediyor. Yani Türkiye'de böyle bir saldırı olduğunda bizim ekonomimiz, şeyimiz bunu karşılayacak durumda değil. Türkiye bir de Kaan olsun, Atak helikopteri olsun, yani birçok alanda yenilikler yapıyor ve zamana ihtiyacı var. Yani evet, şu anda ne İsrail'le ne Amerika'yla silahlı çatışmaya girip bu yükselen ivmedeki yerini kaybetmek istemiyor. İsrail de tam tersine arının kovağına çomak sokarcasına Türkiye'yi bu
çatışmaya çekmek istiyor.
O hazırlığını tamamlamada bu çatışma ortamına çekmek hı-hı, istiyor. İşte Türkiye bir taraftan Trump'a dost, yani Trump'ın dostluğu falan olmaz da Trump'la iyi geçinerek
şerrinden
nasıl ki biz NATO'ya evet, NATO'dan çıksak ne olur, girsek ne olur diyoruz. En azından NATO'nun şerrinden emin olmak için NATO'nun içerisinde duruyorsak, işte Trump'ın şerrinden emin olmak için de Trump'la
dost
geçiniyoruz. Ama o Trump'ın menfaatini bittiği hı-hı, yerde dirsek göstereceğini de bilmemize
evet,
fayda var.
Trump Rusya'yla ilişkiler konusunda NATO ülkelerinin Rusya'yla ilişkilerini koparmasını istedi, ticari vesaire. Tam da bu noktada dünkü anlaşmalardan biri de doğal gaz anlaşmasıydı. Evet. Rusya'dan petrol, gaz alıyoruz. Hı-hı. Herhalde dengelemek için ABD'den de 20 yıllığına zannedersem LNG, sıvılaştırılmış doğal gaz anlaşması yapıldı hocam. Bu anlaşmayı nasıl yorumlarsınız?
Şöyle diyelim. Mesela Hindistan'la Amerika Birleşik Devletleri çok sıkı ilişkileri vardı. Hindistan'ın Rusya'dan dünya piyasalarının çok altında spot piyasadan petrol almasına engel olmak istedi. Hindistan buna karşı çıktı, ilişkiler bozuldu. Evet. Şimdi Türkiye şu anda Arap ülkelerinden çok az petrol alıyor. Yani petrolünü büyük ölçüde Rusya, hı-hı, İran, Azerbaycan üzerinden temin ediyoruz biz evet, yani. Amerika diyor ki Rusya'dan petrol almayacaksın. İşte sen de ambargoya tabi hı-hı, ol diyor. Artı Türkiye doğal gazının önemli bir kısmını hem mavi akım olsun hem Türk akımı olsun Rusya'dan alıyor. Yani biz Rusya'dan petrol ve doğal gaz almadığımız zaman bizim enerji politikamız alt üst olur. Bu nedenle karşınızda da züccaciye dükkanına giren bir fil misali. Bakın o Halkbank olayını bahane etti Türkiye'de evet, yıllar öncesi ayakkabı kutularıyla hı-hı, ilgili konuları hatırlarsanız. Yani dedi ki parayı siz JP Morgan'a yatıracaksınız. Barzani ile Erdoğan anlaşmasında dediler ki Irak'tan yumurtalık
boru hattına,
hattından gelen para Halkbank'a yatacak. Neler olduğunu gördük evet, daha sonra. Adam düzmece mahkemeler kuruyor, sizi tazminata çarptırıyor. Ödemezsen diyor şunu yaparız, bunu yaparız. Yani böyle haydut bir yapı söz konusu. Yani biz İran'dan ve Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımımızı sürdürebilmek ve çünkü Türkiye'nin menfaatleri açısından yani dünya piyasalarının altında alıyoruz o evet, ürünleri. Bu dengeyi sağlayabilmek için Amerika'dan da sıvılaştırılmış LNG, biz Katar'dan büyük ölçüde alıyorduk. Evet. Amerika'dan almaya yoluna gideceğiz. Yani burada Amerika'nın bu şeyini bertaraf etme politikası diye söyleyebiliriz. Dünya siyaseti böyledir. Al-ver politikası üzerine kuruludur. Mesela Ukrayna Savaşı'nın çıkarılmasının en önemli sebebi de bir şeyi, komedyeni Ukrayna'nın başına getirdiler. Sonra Putin'e meydan okutturdular. Putin Ukrayna'ya girdikten sonra Batı Avrupa'yla Rusya'nın arası açıldı. İşte Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 petrol, pardon, doğalgaz ve Avrupa'ya giden gaz hatları işlevsiz hale gelerek Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgazı
Avrupa'ya
daha yüksek fiyata geldi. Evet. Çünkü Rus doğalgazı boru hattıyla daha ucuza geliyor idi. O kesilince piyasa yükseldi ve Amerikan gazı Avrupa pazarına geldi. Yani biz şimdi sonuçta olan ne oldu? Ukrayna yakıldı, yıkıldı olsun. Ama sonuçta Amerikan
ekonomisi gazına kazandı.
Pazar bulunmuş oldu. Dünyadaki siyasi olayları biraz da bu gözle bakmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Yani kısaca Trump-Erdoğan görüşmesinde dünyaya PR olabilecek şeyler ortaya çıktı. Mesela Ecevit'in Clinton'la görüşmesini hatırlıyorum ben 1999 depreminden sonra. Yani böyle öğretmenin karşısında ödevini yapmayan öğrencinin süklüm püklüm durması gibi duran bir başbakandan şimdi
ev sahibi gibi koltuğa kurulan, değil mi?
Yani çünkü Trump da şunu biliyor. Orta Doğu coğrafyasında Türkiye ile kapışırsa bunun hem İsrail hem Amerikan çıkarlarına büyük darbe vuracağını, yani bize de zarar verir ama kendisi de zarar göreceğini bildiği için Türkiye ile şu anda iyi geçinme politikası izliyor Trump.
Peki hocam, ruhban okulu meselesi nereden çıktı? Tam olarak talep ne? Yeniden açılması mı? Neden kapatılmıştı ve açılmasının şimdi bir mahsuru var mı?
Yahudi lobisi, Ermeni lobisi, Rum lobisi, bu lobiler bu tür ortamlarda hemen araya bir şeyler sıkıştırıverirler. Evet. Biz ruhban okulunu kapatmadık. Önce onun altını çizelim. YÖK sisteminde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tevhidi tedrisat kanununa göre, yani milli eğitime veya YÖK'e bağlı olmadan bir okul açmanız mümkün değildir. Yani siz en küçük bir kurs açacak olsanız dahi, yani diyelim ki 4-6 yaş grubuna eğitim vereceksiniz, değil mi? Ya siz Diyanet'e bağlı bir Kur'an kursu olacaksınız, ya milli eğitime bağlı olacaksınız, yüksek öğrenim kurusuyla ilgili bir şey olacak, YÖK'le izin alacaksınız. Yani bunlar dediler ki biz YÖK'e bağlı olmadan
kendi başımıza
faaliyetlerimi sürdürüyoruz. Hatta İstanbul Üniversitesi'ne İlahiyat Fakültesi'nin kurulması 28 Şubat sürecinde bu projeydi. Ve Yaşar Nuri Öztürk işte konuşuyordu, onu dekan yapmak istediler. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne dediler ki sizi buraya ilahiyata bağlayalım. Bu İlahiyat Fakültesi çatısı altında siz Heybeliada Ruhban Okulu olarak dini tedrisatınızı yapın. Yani papaz mı yetiştiriyorsunuz? Hristiyanlık eğitimi veriyorsunuz, onu yapın ama YÖK çatısı altında bir yüksek öğretim kurumuysanız böyle yapacaksınız. Ama siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde YÖK'e, milli eğitime bağlı olmadan kafanıza göre bir eğitim kurumu açamazsınız. Onlar da kendileri kapattılar. Yani biz YÖK'e de milli eğitime de tabi olmak istemiyoruz dediler. Kapandılar. Yani Türkiye gidip de Heybeliada Ruhban Okulu'nu mühürlememiştir yani.
Evet.
Dolayısıyla onlar şimdi yine açılalım diyor ama Türkiye diyor ki sizin açılmanızın önünde bir engel yok ki. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerek Türk vatandaşı olsun, yani gerek yani diyelim ki İslami hizmetler yapacak olsun, gerek Musevilere, Hristiyanlara, hatta ateistlere yönelik bir yani bir hizmet
eğitim kurumu açacaksanız
ya milli eğitime ya YÖK'e ya bir yerlere bağlı olacaksınız. Bunlar da bunu kabul etmedikleri için kapalılar şu an. Heybeliada Ruhban Okulu kapalı. Bunu gündeme getirmelerinin sebebi de işte dünya kamuoyuna bak, bunlar işte din eğitime bile müsaade etmiyorlar gibi bir algı oluşturmaktır. Tribünler oynanan bir laftır bu.
Peki hocam. Evet, dünkü zirveyi bu şekilde noktalamış olalım. Bir başka zirve de New York'ta vardı hocam. Hala devam ediyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. toplantıları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 4. sırada genel kuruda hitap etti her yıl olduğu gibi. Ve yine her yıl olduğu gibi 15. kez seslendi genel kurula Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine dünya 5'ten büyüktür dedi hocam. Yine Gazze meselesini, soykırımı gündeme getirdi. Katil İsrail'in burada bir soykırım uyguladığını, yaşananların insanlığın dip noktası olduğunu söyledi. Erdoğan'ın genel kurula hitabında bu seneki performansını nasıl değerlendirirsiniz? Böyle devam edelim.
Yani şöyle söyleyelim. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmanın yaklaşık yarısı Gazze, Filistin ve oradaki soykırıma yönelikti. 3 tane fotoğraf vardı ki dünyada birçok kişi onu ilk defa görüyor idi. Yani insanların bir tabak yemek alabilmek için sırada gezmesi. Çünkü İsrail çok Siyonist medya sanki Gazzelilerin bir eli yağda bir eli baldaymış gibi algı oluşturuyordu Siyonist medya vasıtasıyla. Onu gösterdi. Parmak kadar kalmış
bir bebek. Evet.
Bir bebeğin fotoğrafı ve tamamen harabeye bombardımanla dönüştürülmüş bir Gazze sokakları. Bu dünyada 8 milyar insanın en çok işte dikkat çektiği bir noktada gündeme getirilmesi önemli. Yine Suriye'ye, Türk dünyasına, Kıbrıs'a, Balkanlara, Kafkaslara ve çevremizdeki ve küresel ölçekteki birçok olaylara atıf yapması bakımından oldukça sanki dünya lideri bir ülkenin bir ufuk perspektifiydi. Ama Trump'ın konuşmasına baktığımızda tamamen kibir abidesi, bir saat civarında bir konuşması var. Kendini öven, şu kadar savaşı bitirdim, şunu aldım, şunu sattım, şunu kestim, şunu yıktım. Yani dolayısıyla yani Amerika'nın cesametine yakışmayacak ölçüde kibirli, egoist ve kendini öne çıkaran bir konuşmaydı. Ama tam tersine Türkiye Cumhurbaşkanı'nın konuşması ise sanki Kanuni döneminin bir Osmanlısını düşünün, dünya lideri gibi. Evet. Yani ona yakışır bir konuşma olması bakımından önemliydi. Yani yarısını Gazze'ye, yarısını da hem bölgesel ve küresel birçok soruna atıfta bulunması bakımından önemli bir konuşmaydı diyebiliriz.
Evet, yine Gazze damga vurdu bu konuşmalara, bu hitaplara. Bunlardan biri de Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Gazze için soykırımı kabul etmeyen ülkelerden oluşan güçlü bir ordu kurmaya davet etti. Bu davet karşılık bulur mu ayrı mesele, ama bunu dillendirmek bile hakikaten önemli.
Artık mevcut küresel dünya düzeninin çökmekte olduğunu bu düzenin ağababaları da görüyorlar. Evet. Yani ya ön alıp buna bir şey yapacaklar, bir çözüm bulacaklar, ya da sistem tamamen çökecek. Bunu şöyle bir misalle açıklayacak olursam, 1970'li yıllarda dünyanın işte en zenginleri G7 diye bir ülkeler kurdular. İşte ABD, Kanada, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa'dan oluşan 7 ülke, İtalya'yı da aldılar. Bu 7 ülke dünya ekonomisinin %60-65'ini temsil ediyor idi o 70'li yıllarda. Fakat daha sonra geriden gelen ülkelerin büyüme hızının yüksek olması sebebiyle bunların dünya ekonomisindeki payı azalınca tuttular G7'yi G20'ye endekslediler. Yine küresel baronlar şeylerini sürdürdüler. İşte Birleşmiş Milletler'de de bu beşli çete yetkilerini biraz daha başka ülkelerle de paylaşarak, işte bu 5 ülkeyi 15 ülkeye çıkarıp veto hakkı olsa bile bir tek ülkenin vetosuyla değil de en az işte şu kadar ülke bir konuyu veto ederse geçerli olur gibisinden biraz daha elastiki bir yapıyla bu düzeni bir süre daha götürebilirler. Ama bu haliyle bu sistemin pek gider yanının kalmadığını kendileri de görüyorlar.
Peki, bu genel kurulda bir ilk de yaşandı. 50 yıl aradan sonra zannedersem ilk defa bir Suriye devlet başkanı genel kurula hitap etti. O da Ahmet Şara oldu. Evet. Bunu nasıl yorumlarsınız hocam?
Ahmet Şara'nın bu noktaya gelmesinde en önemli amillerin başında Türkiye devleti gelmektedir. Çünkü Jolani'den Ahmet Şara'ya, yani üzerine başına ödül konulan bir terörist yaftası yiyen bir kişinin şu anda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyaya hitap eder noktaya gelmesini sağlayan Türkiye olmuştur. Çünkü onlar bir figür çizmişti. İşte sakallı, cübbeli, elinde silahlı, işte insanları öldüren bir terörist imgesi. Bu İsrail'in de işine geliyor idi. Suriye'yi parçalamak açısından. Türkiye ise tam tersine takım elbise giyip, kravat takıp geçici kabineye her düşünceden, her görüşten, yani o diğer Avrupa ülkelerinin bile hayal edemeyeceği derecede işte feminist kadınlara varıncaya kadar geçici hükümetin içerisine alarak bir PR yaptı.
Evet.
Dediler ki biz herkesin yaşayabildiği, herkesin özgürlüklerine, kimliklerine, aidiyetlerine değer veren bir Suriye toplumu oluşturmak istiyoruz. Ama bir ve bütün Suriye bu Türkiye'nin şeyiydi. İsrail ise tam tersine birbiriyle kapışan, kavga eden,
ayrışmış parçalanmış
ve teker teker İsrail'in yutabileceği bir kıvama gelsin istiyordu. İşte Türkiye'nin telkinleri bir takım bilinir bilinmez yardımları sayesinde Suriye, Fırat'ın doğusu hariç Suriye'nin geri kalan bölgesinde aşağı yukarı denetimi sağladı. Şu anda askeri olarak hem Türkiye içerisinde eğitim alan Suriye ordusunun birlikleri vardır. Hem Türk askerinin Suriye içerisinde eğitip donattığı birlikler vardır. Bu da zaman ve süreç isteyen bir noktadır. İşte bu zaman zarfında devlet yapısının tekrar oluşup ayağa kalkmasında Türkiye önemli bir rol oynuyor. Ve Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması, Arap ülkeleriyle ilişkilerinin geliştirilmesi, mesela Ahmet Eşara'nın ilk önce Suudi Arabistan'a gezi yapmasını teşvik eden de Türkiye olmuştur. Yani hem Arap ülkeleriyle hem Batı dünyasıyla ilişkilerinin geliştirilmesi lazım ki Türkiye'nin ekonomisi yıkılmış olan bir Suriye'nin kısa sürede ayağa kalkmasına yeterli değildir. Yani tamamen yıkılmış bir ülke vardır. Evet. Buranın altyapısının tekrar imar, inşa ve ihyası için 10 lazım. Milyar ve 100 milyarlarca dolar paraya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla hem Arap fonlarından hem Batı fonlarından paranın gelmesi gerekiyordu. İşte Türkiye'de bu barış mesajları vererek Suriye'nin tekrar ayağa kalkmasını sağlamaya çalışıyor. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Mesela Şam'ın bazı mahallelerinden İstanbul'a gelen ailelerle ben görüştüm. Diyor ki yani bizim göçmek istiyoruz, Suriye'ye tekrar gitmek istiyoruz ama diyor evimizin kapısını penceresini sökmekle kalmamışlar diyor. Duvardaki kabloları bile sökmüşler diyor. Yani biz gidince elektriğin, su tesisatının olmadığı bir duvar kalmış geriye diyor. Dolayısıyla siz burayı tekrar imar, inşa edeceksiniz. Elektrik, su, kanalizasyon yani bunların tekrar yapılması da
istihdam oluşturmak
gerekiyor. İstihdam oluşturmakta hem zaman hem para gerekiyor. İşte Türkiye Suriye'ye böyle bir imaj kazandırarak tekrar ayağa kalkması için ön ayak olan ve arkasında destek olan bir ülke konumunda.
Evet, bir oturumda da eski CIA Başkanı David Petraeus da bir araya geldi Ahmet Şar'a ve Petraeus şu ifadeyi kullandı. Bir zamanlar biz farklı taraflardaydık ve sana seni yakalamak için ya da öldürmek için yapılan operasyonların başında ben vardım dedi.
Evet.
Böyle ilginç de bir enstantane yaşandı.
Tabii Türkiye Amerika'ya şu mesajı da veriyor. Diyor ki bakın burada Rusya ve İran vardı. Şimdi biz varız.
Evet.
Yani Amerika'ya şunu söylüyor aslında. Biz her zaman Rusya ve İran'a göre Suriye'de Türkiye'nin olması bir Amerika açısından daha ehvendir mesajı veriyor. Amerika da buna amenna diyor. Yani sonuçta tabiat boşluğu kabul etmiyor. Yani bir yerde birileri doldurması gerekiyor.
Peki hocam devam edelim. Bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarında gündem Gazze demiştik. Gazze şu anda katil İsrail'in kara saldırılarıyla baş ediyor. İnsanlar bir taraftan bir tarafa göç etmek zorunda kalıyor. Gerçi Gazze hükümetinin bir açıklaması var. 900 bin kişi göç etmeyi reddediyor ve olduğu yerde duruyor diye bir açıklama var. Ve şu anda her geçen gün 100'er 200'er maalesef Filistinler katlediliyor. Bunu durdurmak için neler yapılabilir şeklinde bir toplantı düzenlendi bu Birleşmiş Milletler Marşı'nda. Bu toplantıya da Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neredeyse başkanlık etti diyebiliriz. Bir masanın etrafında Arap ve İslam ülkesi liderleri vardı. Başta da Trump ve Erdoğan yan yana oturuyordu. Bu zirveden, toplantıdan somut bir sonuç çıktı mı Gazze'nin yeniden imarına ya da soykırımın durmasına, ateşkesin sağlanmasına dair neler ön plandaydı? Sizin o kareyi, toplantı fotoğrafını yorumlamanız ne şekilde oldu? Buyurun hocam.
Şimdi İsrail bu kadar pervasızca katliam, soykırım yapıyorsa bunu küresel sermayenin ve Amerika'nın desteğiyle yapıyor.
Evet.
Yani Amerika desteğini çekmiş olsa İsrail'in eti ne, budu ne bu kadar soykırım yapabilsin, bu kadar ülkeyi karşısına alabilsin. Şimdi Gazze'nin tekrar imarı inşasından falan bahsediyoruz ama Netanyahu diyor ki yani artık iki devlet falan yok diyor yani. Kudüs tek bir Kudüs ve Yahudilerin şehridir diyor. Batı Şeria'da yapılanlar Gazze'de yapılanlardan az değil yani son zamanlarda. Hadi Gazze'de Hamas var diyelim. Batı Şeria'da Mahmud Abbas var. Batı'nın bir
her şeyle teslim olmuş
evet,
değil mi?
Peki niye yeni işgal bölgeleri oluşturuyorlar? Yerleşim diyorlar da ne yerleşim onlar? İş gasp ediyorsun.
Yani İlhak insanları. Edeceğiz diyorlar.
Zorla evet. Ellerinden topraklarını alıyorsunuz ve düşünebiliyor musunuz? Gidiyor kırsalda bir köy düşünelim. Batı Şeria'da, işte El Halil'de, Cenin'de, Durkalim'de bir köy yerleşmesinin elektrik ve su tesisatını yok ediyorlar.
Evet.
Yani yani bunun insani olarak nasıl bir anlamı olabilir?
Tarlaları yakıyorlar, zeytin ağaçlarını kesiyorlar değil mi hocam?
Evet. İşte böyle bir karşınızda yapı söz konusu. Şimdi siz toplanıyorsunuz buranın imarı için ne yapılabilir filan. Ya önce bir kanamalı hasta varsa ya bu hasta iyileştikten sonra buna evini yaptıralım, arabamı alalım çocuğu değil. Önce o kanamalı hastanın
kanamasını durdurun.
Kanını durdurup ona gereken tedavi yapmamız lazım. Yani Amerika gerçekten Gazze için bir şey yapmak istiyorsa ateşkes için önerge verildi. Bütün dünya ülkeleri buna evet dedi. Bir tek Amerika veto etti ve yani ateşkes olsun istendi ve Amerika buna karşı çıktı. Şimdi buna karşı çıkan bir ülkenin oranın imarı için ne yapabilirsiniz ya? Dolayısıyla bu tamamen tribünlere yapılan bir şeydir. Bir de neden mesela Amerika İsrail'e boyun eğiyor sorusu önemli burada. Yani İsrail'in şeyi ne ki?
Evet.
Hükmü ne ki?
Cürmü ne ki?
Cürmü ne ki Amerika'yı,
evet.
İngiltere'yi, bütün Batı kamuoyunu, Almanya'yı avucun içinde tutuyor. Ben size şöyle bir bunu daha iyi anlaşılması açısından bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şimdi dünyanın internete girin, dünyanın en borçlu ülkeler diye bir şey yazın. Karşınıza şu çıkıyor. İşte 36 trilyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Arkasından Japonya, Almanya, İngiltere. Yani dünyanın böyle en zengin, en müreffeh ülkeleri dediğimiz ülkeler en borçlu ülkeler. Şimdi bunlar trilyon dolar. Yani Türkiye'nin borcu 500 milyar dolarsa bu adamlar trilyon dolar. Peki Amerika'nın 36 trilyon dolar borcu varsa Almanya'nın, Japonya'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın. Peki alacaklı kim derseniz Yahudi bankerler. Dolayısıyla bunlar devletleri bile yani
ipotek altına
almışlar. Yani o bankerler paralarını geri istese devlet memuruna maaş verecek durumda değil. İşte böylesine bir ahtapot gibi küresel sistemi esir almış bir Siyonist lobiden, sermayeden, medyadan bahsediyoruz. Bu nedenle öyle işte 2 milyarlık İslam dünyası tükrüğüyle boğar İsrail'i falan deniyor. Hamaset nutukları atılıyor ama o küçücük İsrail'in yani 15 milyonluk Yahudi nüfusun 6-7 milyon İsrail'dedir. Bir 5-6 milyon Amerika'da vardır ama bu insanlar paraya, sermayeye, silaha, medyaya ve hayatın en kritik noktalarını hükmeden insanlardır. Dolayısıyla da her taşın altına çıkıyorlar.
Evet. Peki bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına bir de önemli ülkelerin Filistin'i tanıma kararları damga vurdu. Bunlar arasında İngiltere var, işte Fransa var, var da var. Ama 10 ülke yaklaşık Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Bu neyi değiştirecek hocam? Ortada bir Filistin devleti maalesef kalmamış. Şimdi, bir bütünlük yok. Kendini tamamen İsrail'e, Batı'ya teslim etmiş bir sözde devlet başkanı Abbas adında biri var. Neyi değiştirecek bu ülkelerin Filistin'i tanıması?
Burada önemli olan o 5 daimi üye veto hakkı olan 5 üyeden Rusya ve Çin daha önce Filistin'i tanımışlardı. Şimdi İngiltere ve Fransa'nın da tanımış olmasının şöyle bir özelliği var. Amerika'yı yalnız bıraktı. Yani eskiden İsrail'in ve Siyonist lobinin arkasında bir Batı bloku vardı. Bu Batı blokunun önemli bir kısmı da artık çekildi. Bir tek İsrail ile Amerika. Bir de tamamen Amerika'nın ve İsrail'in ulufeleriyle ayakta kalan rejimler ve yönetimler vardı. Yani yoksa aklı başında hiçbir devletin artık bu İsrail'in soykırımı karşısında tarafsız olduğunu söyleyemeyiz. Peki Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs üç parçalı bir yapı. Bunlar içerisinde de her geçen gün İsrail'in yayılmacı olarak alanını genişlettiği bir coğrafyadan bahsediyoruz. Ancak keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Yani siz bu işin resmi boyutunu hallederseniz, biz mesela Kıbrıs'a 1974 Barış Harekatı'ndan sonra Kıbrıs'ın yaklaşık %30-32'sinde Türk askerinin hakim olmasıyla birlikte orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yapı oluşturuldu. De facto bir yapı, ama dünya tanımıyor onu.
Evet.
Yani sizin orada, şimdi siz önce bir siyasi olarak Filistin bölgesinde, orada Filistinler bir devlet olduğu, siz tapuyu önce bir alın, sonra gün gelir hesap döner. Bunların bu azgınlığının da bir faturası bunlara çıkar elbet bir gün. Ondan sonra da zaten resmi olarak bunların toprağıdır deyip Filistin devleti, yani her şey böyle İsrail'in pervasızca yayılması şeklinde gitmeyecektir.
Evet,
yani bu düzen bir gün, bu devran değişecektir. İşte o gün bu tanımaların bir anlamı olacağını düşünüyorum. Yoksa bugün hiç hiçbir anlamı yoktur.
Evet, çünkü evet tanıdık diyorlar Filistin'i ama bütün güçleriyle katil İsrail'e yardım ediyorlar. Evet. Onun önünü açıyorlar. En ufak bir şey söyleyemiyorlar. Böyle bir tenakuz da mevcut maalesef. Hocam, küresel somut filosu yoluna devam ediyor her şeye rağmen. Kararlılıkla Gazze'ye yardım ulaştırmak ya da Gazze'deki ambargoyu delmek için, bunun kaldırılabilir, delinebilir olduğunu ispatlamak için yola devam ediyorlar. Tabii ki terör devleti İsrail'i boş durmuyor. Zaman zaman teknelere saldırılar düzenliyor. İHA'larla, kimyasal maddelerle vesaire. Ama oradaki filodaki vicdan sahibi insanlar geri dönme noktasında en ufak bir tereddüde sahip değiller. Biz Gazze'ye ulaşacağız diyorlar. Tabii bu yaşanan saldırılar da İspanya ve İtalya'yı harekete geçirdi. İspanya Başbakanı Sanchez bir savaş gemisi yolladı. Yine İtalya iki gemisini yolladı. Tabii şu da var herhalde, bu bir muharip güç olarak değil de bir saldırı söz konusu olursa müdahale etmek, yaralılara vesaire, evet, bu anlamda gönderilmiş gemiler olduğunu söyleyelim. Bu arada İspanya katil devletle yaptığı büyük bir askeri anlaşmayı da noktalandırdı, sonlandırdı. Böyle bir gelişme de var. Buyur.
Şimdi Türkiye ile birlikte Batı dünyasında sözünü en fazla yükselten ülke İspanya.
Evet.
Yani İspanya'nın hakkını inkar etmememiz lazım. Yani Siyonist İsrail'e karşı çok böyle üst perdeden muhalefet yapıyor. İşte donanmamızı da bu eylemcilerin korunmasına tahsis ediyoruz dedi. Yani bu bir şeydir, yani meydan okumadır. Bu yönüyle, evet, önemli. İsrail'in hem Kıbrıs Rum kesiminde hem Yunanistan başta Girit olmak üzere adalarda donanması, İHA'ları, SİHA'ları korsan olarak orada bekliyor. Yani uluslararası sulardan da İsrail karasularına gelinceye kadar yapılmak istenen şey taciz ve korkutma harekatlarıyla, evet, birlikte. Yani oraya diyelim ki 100 tane gemi katılacaksa bunun yarısını caydırırsak, korkutursak o kârdır hesabından. Şu anki yapılan eylemler korkutma, sindirme ve yani kararsız olan kişileri o yoldan alıkoyma harekatı. Ama muhtemelen bu Gazze karasularına yaklaştığında İsrail yine bilindik bir şekilde operasyon muhtemelen yapacaktır. Fakat bu defa tek bir gemi değil, onlarca gemiden oluşan bir filo var. Fakat buna nasıl bir formül uyduracaktır, onu da bekleyip göreceğiz, evet, aslında.
Peki hocam. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bakalım. Orada liselerde daha önce alınan bir kararla bir yasak vardı. Bu yasak kaldırılmıştı. Liselerde öğrenciler başörtüsüyle, öğretmenler başörtüsüyle derse girebilecek şeklinde. Fakat oradaki bazı sendikalar bunu yargıya taşıdı. Oranın Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı ve oradan da bu yasağın devam etmesi yönünde bir karar çıktı. Bu karar da sevinçle böyle hakikaten çığlıklarla karşılandı hocam. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Halas Sultan'ın metfun olduğu yerde. Bu 28 Şubat vari çağdışı kararı sevinçle karşılayanlara ne dersiniz?
Ben açıkçası hiç şaşırmadım. Çünkü 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sivil ve askeri bürokrasi tepeden tırnağa aslında Türkiye'nin iradesi doğrultusunda şekillendirildi. Peki nasıl bir eğitim sistemi uygulandı orada derseniz, Cumhuriyet'in ilk kuruluşunda 1923'ten 50'ye kadar o tek parti döneminde tamamen la dini, seküler, batı hayranı bir yapı oluşturulduydu. Yani İslam'ın herhangi bir emaresinin bile görünürde olmadığı bir yapı düşünülüyordu. İşte köy enstitüleri bunun bir örneğiydi. 1950'den sonra işte Menderes geldi. Bizim tekerimize çomak soktu. İşte önce ezan Türkçeleşti. Ondan sonra hiçbir şey bizim istediğimiz gibi gitmedi dedi o evet. irade. Evet. O damar, o İttihatçı, Jön Türk damarı. İşte o zaman askeri bürokraside etkin oldukları için 70'li yıllarda Kıbrıs harekatından sonra dediler ki biz Türkiye'de istediğimizi tam olarak yapamadık. Hiç olmazsa Kıbrıs'ta bir laboratuvar gibi uygulama yapalım. Yani 1974'ten 2004'e kadar 30 yıl boyunca alabildiğine Türkçülük yaptılar. Sen Türksün, Türk şöyle yücedir, Türk böyledir, Türk şöyledir. Ama zerre kadar İslam olmayan bir Türkçülük.
Evet.
Yani başörtüsüne karşı düşmanlık derecesinde mesafeli. Hmm. Yani Kıbrıs Rum kesiminde olmayacak kadar başörtüsü evet. düşmanı. Yani İslam'ı çağrıştıracak bu toprağın tarihini, kültürünü çağrıştıracak her şeye karşı mesafeli olan bir yapı. Yani bu Kıbrıs'ın hastalığı değil, Türkiye'deki o tek parti zihniyetinin orada ete kemiğe bürünmüş halidir. İşte onların yetiştirmiş olduğu nesil de böyle yapıyor. Türkiye evet. 2004'ten sonra olaya el müdahil koydu, oldu. Müdahil evet. oldu. İşte son 15-20 yılda bir takım hamleler yapılıyor ama işte o dönemde 30 yıl boyunca yetişmiş bir nesil var hayatın her alanında. Ve yani bunlar gerçek fikirler, öyle şey değil yani, adam karşılıyor yani, diyor ki evet. yani İslam'la ilgili her şeyle problem olan bir topluluk evet. bunlar.
Peki hocam, son olarak Hicaz Demiryolu yeniden hayata geçiyor, onu sormak istiyorum. Sultan II. Abdülhamit Han'ın hayata geçirdiği Hicaz Demiryolu 125 yıl sonra yeniden faaliyete geçiyor. Bununla ilgili olarak İstanbul, Şam, Amman ve Medine arasında yolcu taşımacılığı yapılacak ve İstanbul'dan Medine'ye inanç rotası oluşturulacak. Konuyla ilgili anlaşmalar yapıldı. Ulaştırma Bakanı'nın açıklamaları var. Bu Hicaz Demiryolu'nun yeniden hayata geçmesi, ayağa kalkması ne anlam taşıyor hocam?
Şimdi Avrupa'da insanlar Hollanda'da akşam yemeğini yiyor, Almanya'da otelde kalıyor. Yani Üsküdar'dan Kadıköy'e geçer gibi Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa birbiriyle evet, sınırları kaldırmış geçiyorlar. Peki biz neden 401 yıl bizim toprağımız olan bu coğrafyada Cennet Mekan Sultan Abdülhamit zamanında devlet bütçesinden değil, insanların bağışlarıyla yapılan Hicaz Demiryolu vardır Haydarpaşa'dan evet. Medine'ye kadar. Fakat bu Lawrence'in etkisiyle Arap Bedevilere bir takım raylar söktürülmüş Arap çöllerinde. Şimdi bu inkıtaya uğrayan yerler onarılıyor, istasyonlar tekrar canlandırılıyor. Yani düşünün, İstanbul'dan siz trene biniyorsunuz. Geze geze, hani nasıl diyorlar ki Van Ekspresi, Kars'a giden işte hı hı. Doğu Ekspresi falan evet. nostaljik bir şey. Yani siz umre ziyaretinizi trenle
İslam beldelerini dolaşarak gidiyorsunuz.
Keyifli bir şekilde Suriye'yi, Ürdün'ü, Arabistan'ın o çöllerini birkaç günlük seyahatle hem de çok ucuz bir fiyata, yani şu anda bir umre ortalama, yani en ucuzu 60-70 bin liradan aşağı değildir yani bir umre hı-hı. gidip gelecek. Onun yukarısının yaptığı hesabı yoktur ama düşünün ki şimdi 50 bin ile 100 bin arasında makul bir umreyi o zaman çok daha
25 bin ile 50 bin arası.
Evet, her insanın yapabileceği, nasıl ki 50 yıl önce, 30 yıl önce galantörler uçağa binebiliyor idi. Şimdi artık normal insanlar da uçakla seyahat edebiliyor. Şimdi hacca umreye de normal dar gelirli insanlarımızın da bu tren yolculuğuyla, niçin gönlü yanıyor yani Ravza-i Mutahhara'yı, Kabe-i Muazzama'yı görmek isteyen insanlar da işte bu tren
Hicaz
yolu, demir yolu projesiyle inşallah gelecektir. Yani yarınlarda güzel şeyler olacağına inanıyorum.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla bu akşam da Medeniyet Coğrafyamız programında önemli konulara temas ettik. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.